Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından Muhammed Ali Eşmeni'nin kaleme aldığı şefaat bahsi etrafında uzun bir tafsilatla temel bir tadilat, Hak Terazisi 2 başlıklı yazısından bir bölüm aktaracağız. Bir bölüm aktaracağız çünkü bu yazı oldukça uzun. Bunu birkaç programa paylaştırarak size aktarmaya çalışacağız. Bugün de ilk bölümünü paylaşacağız sizinle ve işte şefaat bahsi etrafında uzun bir tafsilatta temel bir tadilat üst başlığıyla Hak Terazisi 2 yazısının ilk bölümünü aktarıyoruz size. Nereden ve nasıl bakmalı? Kıymetli yazarlarımızdan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, Erkam Yayınları'ndan çıkan Bir Testi Su isimli tasavvufi eserinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin maneviyat yolunda nasıl yetiştiğine dair El Hadikatül Verdiye adlı eserde anlatılan bir kıssayı nakleder. Buna göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri 7 sene müddetle hastalıklı hayvanlara hizmet etti. Ayrıca saygı ve sadakatle üstadının köpeklerine de baktı. Bir gün o köpeklerden birinin yanında yaşadığı tefekkür derinliği sebebiyle kendisinde büyük bir hal meydana geldi ve köpeğin sırt üstü yatıp ayaklarını göğe dikerek hazin hazin sesler çıkarıp inlemesine bakarak ondaki tesbih ve duaya amin diyerek iştirak etti. Yine aynı günlerde bir başka hayvana rastladı. Onun yanında da farklı bir tefekkür derinliği içerisinde bir hal yaşadı. Bunun üzerine onu şefaat vesilesi, Hak katında kulluğuna şahit olması ve ona muamelesinde güzel davranışını beyana vesile kılmayı murat etti. Onun da tesbih ve duasına katılmak arzusuyla amin dedi. İşin temelinde kıssanın özeti ve mantığı bu. Fakat bunun hakkında Abdülaziz Bayındır'ın tuhaf bir yorumlama şekli ve garip bir itirazı var. Diyor ki, köpeklerden yardım iste. Bu Müslümanlık mı? İyâke diyorsun. İnsan köpeğin hizmetini yapar mı? Büyük bir saadet duyacaksın demiş şeyhi. Köpek ayaklarını salladığı zaman dua ediyormuş. Bu da amin diyormuş. Köpek Allah'tan kurtaracak. Allah'tan daha güçlü olması lazım. Bundan şefaat isteyeyim. Sanki köpek şefaat makamında. Tövbe tövbe. Şimdi nedir bu Allah aşkına ya? Ne olacak? Hikmetini çözemediği için bilgi çaktığında ve ağzında patlak veren bir anlayış ve ifade karmaşası. İncelikler etrafında meyvedar olan kelimeleri lügat kuruluğuyla değerlendirip de kullanışlarındaki duruluğu çalkantıya dönüştürmek için kendine yaşadığı ve kendi ürettiği çarpıtmalara dayalı bir keşmekeş. Halbuki insan da, mahlukat da onun sanatı. Bütün varlıkları yaratan Hazreti Allah'tır. Bir karınca belki çok küçüktür ama kadiri mutlak olan Hazreti Allah'ın her varlıkta olduğu gibi ondaki sanatı ve kudreti de çok büyüktür. Her yaratılan ancak onun kudret nişanesidir. Bu itibarla da her varlık Yüce Allah'ı her an hamdle tesbih eder ve daima dua halindedir. Bunun böyle olduğunu söyleyense bizzat Cenab-ı Allah'tır. Bilesiniz ki yedi gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan ne varsa onu tesbih eder. Ey insanlar! Onu hamdle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Şu var ki siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. O Halim'dir, bağışlayıcıdır. İsra Suresi 44. Ayet çok net. Yer, gök ve içindeki her şey Allah'ı hamdle, övgüyle tesbih ediyor. Yani her varlık şuur içinde onun kusursuz ve sübhan olduğunu söylüyor. Yer gökte hareketli hareketsiz bütün varlıklar onu anlatıyor. Sayısız mahlukat, sayısız lisanla Allah'a hamd ediyor, övgüler içinde onu tesbih ediyor. Tesbih, Sübhane sırrı içinde zikretmek. Sübhane sırrı, her türlü noksanlıklardan tenzih ederek, onu ancak onun şanına uygun bir idrak içinde Allah'ı zikir. O halde bir taş bile, bir böcek bile, bir köpek bile Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan ve acziyet ifade eden kusurlardan uzak, beri ve münezzeh olduğunun idraki içinde zikrediyor. Yani en basit varlığın bile Allah'ı bilişi ve zikredişi, Sübhane sırrı içinde onu en kusursuz olarak ifade ediştir. Böylece her varlık, kendi çaplarının yetersizliği, azlığı veya çokluğu ya da yokluğuna göre birbirinden çok farklı anlayışlar içinde bir zikir değil, Sübhane sırrı içinde Hakk'ın şanına muvafık şekilde bir tesbih ediş gerçekleştirmiş olmaktadır. Kainatı böyle tanzim eden yüce kudret ne muhteşem bir yüceliğe sahip. Bir otun zikredişinde bile her türlü noksanlıklardan Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederek bunu eda etmek var. Bir tozun da, bir dağın da, bir kedinin ve köpeğin de, bülbülün ve gülün de. Bu itibarla varlıklar hangi seviyede olursa olsunlar, zikirleri en yüce vasıfta olmaktadır. Her varlığı böyle bir hikmet ve mahiyette yaratan Allah, bu muazzam ve engin hakikati insanoğlunun da bilhassa fark edip görmesini isteyerek buyurur. Ey insanoğlu! Göklerdekiler ve yeryüzündekilerle dizi dizi kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah bu şekilde onların da yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Nur Suresi 41. Yani hayvanlar da dahil tüm varlıklarda şuurlu bir hamd, övgü, şuurlu bir tesbih ve şuurlu bir dua hali mevcut. Ne karınca bunun dışında, ne köpek, ne de başka bir varlık. Hepsi bu ilahi gerçeğin içinde. Üstelik Rabbimiz insanoğluna özellikle soruyor. Görmez misin? Bu gerçeği ille bir şekilde görmemizi, düşünmemizi ve gerekli hisseyi de almamızı istiyor. İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin idrak ettiği bir ferman-ı ilahi bu. Bu mübarek zat, bu ilahi fermanın maksadını doğru anlamış, tefekkür içinde derinleşmiş ve fark edip görmüş. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın beyanıyla sabit olan duaya da iştirak edip, amin demiş. Ne var bunda? Ayette bahsedilen hakikati fark etmek neticesinde bir varlığın dıştan basit görünmesine değil de yaratanın büyük kudretine bakarak gönlü ihtiramla doldurmayı çarpıtmanın ne mantığı var? Bir kimsenin sanatını üstelik zorlama yorumlarla hor görmek sanatkara sıçramaz mı? Yazılmış bir hattı eleştirmek aslında onu yazana karşı bir tenkit değil midir? Bir köpeği hor görmek bundan başka bir şey mi? Allah'ın yarattığı ve nasıl bir hal içinde olduklarını da ayetlerde bahsettiği herhangi bir varlığı ilahi beyana zıt şekilde tahkir ve küçümseme, yaratana karşı bir gaflet değil de nedir? Gelelim bir köpeğin şefaat makamında olup olmadığı tartışmasına. Önce şu eğriltmeyi doğrultalım. Şefaat kelimesi kullanım itibarıyla tek değil, birkaç yönlüdür. Onu tutup da Allah'ın mahkum ettiğini kurtaracak makam ve yetki kullanışı gibi bir yorumun içine hapsetmek ve bastıra bastıra sade böyle anlaşılmasını istemek, dil ve lisan itibarıyla biraz fazlaca dengesizlik ve isabetsizlik olur. Bir ağaca bile tek tip mana vermeye kalksanız, onunla ilgili bütün anlayışlar birbirine girer. Hiçbir şeyi doğru anlatamazsınız. Çünkü ceviz ağacı başka, vişne ağacı başka, armut ağacı başka. Ağaç kelimesinin beraber anıldığı her farklı ifade, birbirinden tamamen farklı meyveleri, yapıları ve gerçekleri ortaya koyar. Saymaya haşet yok. Bütün bunları görmeyip, benim ağaçtan anladığım sadece armut yaklaşımı içinde olunursa, onun halini ancak kendi kullandığı bu kelime anlatır. İşin doğrusu, kullanış kastına göre anlayış hakikatini kaçırmamak lazım. Yüce Allah mesela ayet kelimesini, zikir kelimesini, salat kelimesini her yerde aynı manada mı kullanıyor? Hayır, yerine göre ve birbirinden farklı manalarda kullanıyor. Bu farklılıkları görmeden tek tip ifadeyle bütün bir anlayışı sıkıştırmak, lisan-ı ilahiyi beşerden daha cılız bir kapasitede vehmetmek olur. Halbuki maharet, bazen bir kelimede sayısız manalar zuhur ettirmektir. Dolayısıyla şefaat kelimesi tıpkı ağaç kelimesi gibi hem özel manada farklı hem genel manada farklı bir muhtevaya sahiptir. Özelde ulvi bir mana çerçevesinde Hazreti Peygamber'in mahşerdeki şefaati uzması kastedilirken, genelde ise beşeri kullanım çeşitliliğine göre muhtelif manalara sahiptir. Mesela halk arasında yaygın bir tabir olarak, "Bu işte falana şefaatçi olur musun?" denilir. Maksat, gücünün yetmediği bir kudrete karşı daha üstün bir kuvvet ortaya koyarak falanı kurtarmak değildir. Sadece hakkında güzel bir şahitlik ve tezkide bulunarak onun faydasına olumlu bir katkı sağlamaya çalışmaktır. Bu da hayırlı bir husustaysa ecre vesile, kötü bir husustaysa günaha sebeptir. Şefaatin bu mealdeki kullanımı ayeti kerimeyle de sabittir. Ey Resulüm, de ki, kim güzel bir işte şefaatçi olursa, onun da ondan bir nasibi olur. Kim kötü bir işe şefaatçi olursa, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Nisa 85. Burada şefaatin güzel ve kötü olarak ikiye ayrılmasının yanında, güzel olanının da genel kullanım itibarıyla iki temel özelliği vardır. 1- Faydalı bir şahitlik, 2- Sevap için vesile. Şimdi şunu soralım. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere her şey bizimle alakalı olarak bir şahitlikte bulunmayacak mı? Peki bu şahitliğin müsbet ve faydalı olmasını hedeflemek yanlış mı? Yine her şey bizim onlarla olan ahvalimize ve tavırlarımıza göre ya sevap vesilesi ya da günah sebebi değil mi? Öyleyse bir köpek de affımız için geçerli vesilelerden biri olmuyor mu? Kalkıp da bir köpek nasıl aff vesilesi olabilir denilebilir mi? Kimse bilgiçlik yaparak iş karıştırmasın. Diyoruz ki affeden değil affa vesile. Yani affın gerçekleşmesine medar olan davranışlar ve tefekkürler itibarıyla bir köpek de bal gibi vesiledir bir başka varlık da. Bir kere insandaki tefekkür ufku her varlığı ilahi sanatın bir harikası olarak görebildiği nispetle kemale erer. Sonra varlıklara olan vazifesini sevgi, şefkat ve merhametle yerine getirmesinde her mümin kimseye kendisinin affına zemin teşkil edecek bir sevap her zaman mevzubahistir. Hazreti Peygamber buyuruyor. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi. Su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün. Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine, "Bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış," deyip hemen kuyuya indi. Mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Onun bu hareketinden Allah Teala hoşnut oldu ve adamı bağışladı. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı?" dediler. Resul-i Ekrem, "Her canlı sebebiyle sevap vardır." buyurdu. Sevap olduğu gibi günah da mevzu bahistir tabii. Her canlıdan ötürü, hatta köpek ve kedi yüzünden. Buhari ve Müslim'de şöyle bir rivayet daha vardır. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrailoğullarından fahişe bir kadın onu gördü. Hemen çizmesini çıkardı ve onunla köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu yüzden o kadın bağışlandı. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azaba duçar oldu ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkan vermemişti. Hadislerdeki olumlu ve olumsuz değerlendirmeler, ancak mümin olan kimseler hakkında takdir edilen ilahi muameleleri göstermektedir. Bilhassa cehennemden bir köpek vesilesiyle kurtuluş meselesi, kafirler hakkında zerre kadar ihtimal dairesinde değildir. Onlara hiçbir vesile de, şefaat de kesinlikle yoktur. Fakat onlara yok diye bunu müminler için de yokmuş gibi anlamak ve anlatmaya çalışmak da hakikaten cehaletten başka bir şey değil. Burada doğru tahlil çok mühim. O da sağa sola çekerek, bilgiç keyiflere göre çarpıtmak değil, ancak var olanı berrak bir şekilde tespitle net ifade etmektir. Buna göre, hadis-i şeriflerde bahsedilen af meselesinde bağışlayan veya azap eden bir köpek vurgusu yok. Herkesin çok rahat anlayacağı üzere köpek, kendisiyle alakalı bir sevabın işlenmesi hasebiyle o affın tecellisine sadece bir sebep ve vesile olarak dile getiriliyor. Af sahibi her zaman tek ve hep O, Hazreti Allah. Ama Allah da durduk yerde affetmiyor insanı. Bakıyor nasıl ameller işledi, neler yaptı, nasıl tevbe etti. Daima tesbih halindeki mahlukata nasıl davrandı, insanlarla muameleleri nasıl olduğu vesaire. Bu noktada hayatımızdaki her şey ve herkes bizim cehennemden kurtuluşumuz için hak katında yapılan ilahi değerlendirmenin doğrudan doğruya içinde yer alıyor. Yani Yüce Mevla, kullarından sadır olan doğru veya eğri davranışlara göre bağışlıyor veya bağışlamıyor. Bu davranışlar gerek bir köpekle ilgili olsa da durum aynı. Zaten bir insanın ebedi kurtuluşu da inançla amelleri, yani itikadınca yaptıkları ve yaşadıklarına göre değil mi? Bir köpeğe muamelesi de yaptıklarının ve yaşadıklarının dışında kalmadığına göre. Hiçbir bilgiç ağası, insan köpeğin hizmetini yapar mı diyemez. Köpek Allah'tan kurtaracak, Allah'tan daha güçlü olması lazım diyemez. Yahu bir kul Allah tarafından kesin cehennemlik diye tescillenmiş de, bir köpek de tutup onu haşa Allah'ın elinden kurtarıyor diye bir formül ve anlayış yok ki. Ne köpek, ne bir başka varlık, hatta ne de insan, mutlak cehennemlik olduğu Allah'tan hükümlü bir kimseyi, haşa, Allah'ın elinden kurtarıp da ateşten çıkarma yetkisine sahip değil. Lakin Yüce Allah, insanı gerek insanlarla, gerekse diğer mahlukatla irtibatlarında ortaya çıkan ilahi rızaya muvafık olan bir davranış, tefekkür ve güzel halleri dolayısıyla dilerse affa mazhar ediyor. Kim edemezsin diyebilir? Bu itibarla böyle bir çerçevede köpeğin affedilmemize bir yardımı dokunmuş olması da, affımıza bir şefaatçi gibi bir sebep oluşturması da gayet normaldir. Lakin vesile değil de gayenin bir tanrı vasfında kendisi olarak telakki edilirse, işte o zaman bu bir şirk olur. Yoksa vasıta ve vesile mesabesinde hiçbir zaman şirkten bahsedilemez. Bilakis onunla alakalı faziletli davranışlarımız ve güzel hallerimizin lütfi Mevla olarak bize hasıl edeceği hayırlı şahitlik ve sevap dolayısıyla hak katında af ve rahmet sebebidir. Bu hepimizi kuşatan bir sünnetullah'tır. Malum, içtiğimiz su yaşamak için kesin lazım bir vasıta. Fakat bizi yaşatan su mu, Allah mı? Elbette Allah. Öyleyse su içmek, yani o yaşama sebebimize sarılmak, Allah'ı hiçe saymak mı, yoksa nimetlerini idrakle şükre sarılmaya basamak mı? İşte her varlıkla muamele noktamızda böyle bir ilahi tefekkür noktası, hikmet penceresi ve davranış değerlendirmesi aynı şekilde mutlaka var. Vasıtasız hiç kimse yaşayamaz. Susuz, ekmeksiz ve nefessiz kim yaşayabilir? Bu vesilelere sarılarak yaşıyoruz diye şirke mi düşmüş oluyoruz? Kafa karışıklığı üretmek için çatlamaya gerek yok. Ölçü belli. Dünyamızda her şey ve varlık kendi çerçevesinde bir vasıta olarak daima hak ve hidayetin tam içinde mevcuttur ve gereklidir. Ancak o vasıtalar bu gerçeğinden çıkarılıp da Tanrı diye gaye haline getirilirse dalalettir. Yoksa bir köpeğin merhametimizi tetiklemesi, tefekkürümüzü derinleştirmesi ve hatta affımıza sebep olması, hadislerde de görüldüğü üzere tamamen makul bir husus. İtikadı bozucu değil, bilakis hikmetleri itibarıyla iman ve irfanı destekleyici bir özelliğe sahip. Asıl ona hor bakışlar ortaya koymak, insanın merhamet ve tefekkürüne bozulmuşluk alameti sergiler. Yahu yaralı bir köpeğe bakıp yardım etmemek, onu ilahi beyanlara sırt bir nazarla hor bir varlık olarak görüp de yüce tefekkürün dışına atmak, insana hangi doğruluğu kazandırır? Burada Bayındır'ın en büyük yanlışı, haklı bir endişeye sarılıp da haksız bir değerlendirme üretmesi. Şirk bahsinde hassasiyet ve endişeli davranmak haklı bir yaklaşım elbette. Ama bunu hareket noktası yaptıktan sonra, yani nasılsa gerekçem doğru diyerek, keyfince yalan, yanlış ve tuhaf her türlü mantıklar üretme ve kelimelerle istediği gibi oynama hakkı elde etmiş olduğunu zannetmek, işte hiç olmayacak şey. Yok böyle bir formül. Yahu köpeğin yardımı İyyâke'ye ters olur mu? Yığınla incelikleri bir kenara koyup, zahir itibarıyla bile sıradan bir çobana sor bakalım. Köpekler insana nasıl yardımcı oluyor, o anlatsın sana. Şimdi bu, yardımı Allah'tan başkasından istemek midir? Yahu sana yardım etsin diye köpeği yaratıp senin yanına koyan kim? Zaten Allah'ın bizlere yardım etmesi bu şekilde değil mi? O bize sıhhatimizi de doktor eliyle vermiyor mu? Yoksa doktora giden her hasta yardımı Allah'tan değil de doktordan mı istemiş oluyor? Maalesef bilgiç ağızlar suyu boşuna bulandırmaya uğraşıyor. Eğer iddia ettiklerine göre bir hayat tanzim etseler, işin sonunda içecek bir yudum su bulamazlar. Bir kere nasıl bir alemdeyiz? İçinde yaşadığımız alemin ilahi tanzimine şeytan sazını bırakıp da temiz bir gözle baksak her şey yerli yerine oturacak. Neler var yaşadığımız alemde? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, hareketsiz cisimler. Bütün bunlarla iç içeyiz. Hayat denilen hakikat bizim onlarla, onların da bizimle harman olmasından ibaret. Allah böyle tanzim eylemiş. Her biri Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir sanatı. Bambaşka sırlar ve hikmetlerle dolu. Bu hikmet ve sırları varlıklardan misallerle dile getiren de bizzat Hazreti Allah. İşte Rabbimizin anlattığı manidar bir tablo. Hazreti Süleyman ve ordusu Karınca Vadisi'nden geçerken, karıncaların reisi dedi ki, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." Hazreti Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır. Çiğnenirsiniz. Yuvalarınıza çekilin. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hayvanatın lisanını da bilen Hazreti Süleyman aleyhisselam bu sözleri duydu, tebessüm etti. Onların kendinde bıraktığı bir hissiyatla Allah'a dua etti. Süleyman, onun bu sözüne tebessüm etti ve dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle." Neml 19. Buna kim ne diyebilir? Biri çıkıp da olacak şey mi karıncadan hissiyat alıp gülmek, o hissiyatta Allah'a dua ediş, ne mantık? Bir hayvan insana böyle duygular verir mi derse ne denir ona? Bir başka hatırlatmada Peygamber Efendimiz'den buyuruyor ki, "Geceleyin horozun ötüşünü duyarsanız Allah'ın fazlu kereminden isteyin. Zira o bir melek görmüştür. Geceleyin eşeğin anırmasını işitirseniz Allah'a sığının. Zira o bir şeytan görmüştür." Hepsinde ayrı bir sır var. Her varlık bin bir hakikate ayna. Nitekim Yüce Allah, Hazreti İbrahim'e de onun kalbinin tatmin olması için ölüleri nasıl dirilttiği hakikatini kuşlar üzerinden göstermiştir. Hani İbrahim demişti ya, "Ey Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." Allah sordu, "Yoksa inanmadın mı?" İbrahim cevap verdi, "Elbette inandım, fakat kalbimin mutmain olması için." Bunun üzerine Allah buyurdu, "Öyleyse 4 tane kuş yakala, onları kendine alıştır, sonra onları kesip parçala, sonra her parçayı bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır, uçarak sana gelecekler. Bil ki elbette Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." Bakara 260. Başkalarına olmayacak şey gibi gelen hususlar, muradı ilahi devreye girince nasıl oluyormuş, işte en güzel misal. Ayrı bir tefekkür vesilesi. Ey akıl sahipleri! İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Fatır 28. Ayette Cenab-ı Hak, insanların, hayvanların ve davarların türlü renklerine ve bir bakıma tecellilerine de dikkat çekerek, kulları içinde ancak gerçek alimlerin Allah'tan hakkıyla korktuklarını ifade buyurmaktadır. Demek ki gerçek alim, insanların, hayvanların ve davarların türlü renklerini ve onlardaki farklı tecellileri idrakle hakkıyla Allah korkusuna sahip olabilen kimse. Bu irfanın dışında kalem oynatan bilgiçlikler demek ki insanı Allah katında alim yapmıyor, gafil yapıyor. Bunu görmeyen bilgiç tipler belki hakikatsiz akademik ortamlardaki ilim anlayışlarının muhtelif markalarını alabilirler. Fakat Allah nazarında cehalet mührüne muhatap olanlar için o markaların ne kıymeti kalır? Hiç. Hasılı Yüce Allah, ilim bahsinde kullarından ince bir irfan istiyor. Bunun için yine varlıklar etrafında bize tefekkür ve hakikat penceresi olarak şu gerçeği de açıkça beyan ediyor. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah eğer kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac 18. Allah Teala'nın görmez misin ki diyerek söylemesi, onların hepsindeki kulluk ve secdeyi idrak ve bu hususta derin tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın azamet ve saltanatını, yücelik ve kudretini anlamayı telkindir. O ne yüce bir kudret ki, gökte ne varsa secde ediyor, yerde ne varsa secde ediyor, güneş secde ediyor, ay secde ediyor, yıldızlar secde ediyor, dağlar secde ediyor, ağaçlar secde ediyor, hayvanlar secde ediyor, insanların birçoğu secde ediyor. Burada mevzumuz münasebetiyle dikkat çeken bir hususta hayvanların da secde etti. Niye söylüyor Allah bunu? Onları horlamayın, onlardaki secde hakikatini görün diye. Her şeyde aynı Allah'a secde ediş ve farklı bir beraberlik var. Cenab-ı Hak kullarından bu şuuru ve bu idraki istiyor. Her varlığın aynı Allah'a secde halinde olması. Ne muhteşem bir hakikat ve ne muazzam bir tablodur. Hakikat bariz. Bir köpeğin ettiği secde ile insanın ettiği secde aynı kudrete. Bunu idrak etmek, köpeğe ululuk izafe etmek değil. Aksine Hakk'ın yüceliğine şehadettir. Çünkü hayvanatın da secde ettiğini, dua ettiğini ve Allah'ı överek tesbih ettiğini net bir şekilde söyleyen Hazreti Halik Teala'nın bizzat kendisi. Elbette bir kişiyi bir şahsın övmesi başka, bin şahsın övmesi başka, her varlığın övmesi başkadır. Bu durumda her varlıktaki ilahi secdeyi görüp de Allah'a secde eden, yönelen kimsenin tevhidi de bir başkadır elbette. İşte asıl o tevhid, her türlü şirkten tamamen azade olmuş, bambaşka bir kıvam kazanmıştır. Bunun için Cenab-ı Hak, o secdelerin tamamını fark edip görmeyi istediğindendir ki, görmez misin diye bir vurguyla söylüyor. O halde Allah'ın bahsettiği secde-i hayvanatta hiç dalalet aranır mı? Onların vesvesesiz, tertemiz ve Hakk'ın kabul ettiği secdesine hayran kalarak bunu kendi kalbine bir yardım görmek abes olur mu? Evet, hayvanların secdesi insanların secde duygusuna bir yardımdır. Bu hali kendisi için bir yol göstericiliği olarak görmek şuurdur. Çünkü maksat Allah'tır. Secde Allah'adır. Eğer köpeğe olsaydı ancak o zaman başka türlü konuşulabilirdi. Mesela hangi mevzu olursa olsun bir kalbin tamamıyla Allah'a yönelmesi, Allah'la beraber olması, O'nun rızasını araması. Tefekküründe, idrakinde hep O'nu bulması. Dağda, taşta, bayırda, yerde, gökte, kurtta, kuşta, nebatatta, hayvanatta hep O'nun sanatını seyredip de Hakk'a iltica etmesi. Yani kalp, Allah'a tam bir yöneliş halindeyse sıradan şeyler bile buna vesile olur. Arif insan, basit bir çekicin sesinde bile son derece değerli bir zikri, Allah, Allah deyişi idrak eder. Fakat eğer bir gönül bütün bilgiçliğine rağmen Allah'tan kopuk vaziyetteyse, namaz bile kılsa hiçbir idrake de, sevaba da nail olamaz. İlahi beyan yine çok açık. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki. Her işin doğrusunu Cenab-ı Mevla'nın hak terazisine doğru şekilde arz ederek irfanla anlamak lazım. Kimi hayvanatın zikrine dahil olup tevhidin zirvesine ulaşır da, kimisi de kelime-i şehadet bile getirirken boylu boyunca şirke batar. Şu misal ne kadar manidar. Bir kişi kalabalık bir toplulukta coşku içinde kelime-i şehadet getirmişti. Orada bulunan ehli basiret bir kimse sessizce yanına yaklaştı ve hafifçe ikaz etti. Efendi, bu şehadetten dolayı tevbe etmelisin. Adamcağız ilk önce itiraza yeltendi. Ne yani? Kelime-i şehadet getirdim diye günah mı işledim? Bunun üzerine o ehli basiret mecburen daha açık konuştu. Kalbindeki hali elbette en iyi ancak Allah bilir. Fakat sen de şunu iyi bilesin ki kelime-i şehadet sadece Allah'ı yüceltmek içindir. Oysa sen burada herkesin seni görmesi, bakın ben de buradayım, haberiniz olsun, biraz farkında olun kabilinden, yüksek öksürük şeklinde ve dolayısıyla kendi ağırlığını ve kendi benliğini hissettirmek için kelime-i şehadet getirdin. Yani kendini yüceltmek için kullandın bu mübarek şehadeti. Tevbe gerekmez mi? Beriki bu ince hakikat karşısında boynunu eğdi. Doğru ey basiretli insan. Hakikaten buna tevbe gerekir. Maalesef ben bunu hep yapıyordum. Ama hiç işin bu yönünü düşünmüyordum. Şükür ki fark etmeme vesile oldun. Merhametli Rabbim beni affeylesin. Senden de ebedi razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısında yer alan Muhammed Ali Eşmeli'nin kaleme aldığı Şefaat Bahsi etrafında uzun bir tafsilatla temel bir tadilat üst başlığıyla Hak Terazisi 2 başlıklı yazının bir bölümünü paylaştık. Uzunca bir yazı, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi ve bu akşamki Sesli Dergi'de buraya kadar olan kısmı sizinle paylaşmaya çalıştık. Yarın ve ondan sonraki günde inşallah bu yazının devamını aktarmaya devam edeceğiz, paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından paylaştık. Muhammed Ali Eşmeli imzalı Şefaat Bahsi etrafında uzun bir tahsilatta temel bir tadilat Hak Terazisi 2 başlıklı yazının bir bölümünü. Evet, yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle ve yine bu yazının devamını aktarabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, geceniz hayır olsun.